أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Değerli dinleyenlerim, aziz kardeşlerim, tefsir derslerimizde Muhammed suresinin 15. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimizin kelamını öncelikle bugün tefsirini yapacağımız bölümün tilavetini yapıyoruz. Sonra da önce mealini sonra tefsirini yaparak dersimize devam etmiş oluyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meselul cennetilleti vu'idel muttakun. Fiha enharun mimma غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العظيم. Aziz dinleyenlerim, Muhammed suresinin 15. ayetinden 24. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. İnşallah şimdi de Rabbimizin okuduğumuz bölümde bizlere mesajlarının neler olduğunu inşallah anlamaya çalışacağız. 15. ayet, Estağfirullah. Meselül cennetilleti vu'idel muttakun. Muttakilere, yani gönülleri Allah'a saygıyla dopdolu olup ona karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin misali, durumu, vasfı, sıfatı şöyledir. Fiha enharun min ma'in gayri asin. Orada hiç bozulmayan tertemiz su ırmakları var. Ve enharun min lebenin lem yetegayyar ta'muhu. Yine taptaze süt ırmakları, içimi tadı bozulmamış. Ve enharun min hamrin lezzetil lişşaribin. Ve orada yine içenler için bir lezzet olan şaraptan nehirler var. Ve enharun min aselin musaffa. Ve süzme bal ırmakları var. Ve lehum fiha min kulli semerat. Ve yine onlar için her türlü meyveden ikramlar var. Ve mağfiratun min rabbihim. Bir de Rablerinden bir mağfiret, bağışlanma var. Kemen huve halidun finnar ve suku ma'en hamime fagatta em'a'ehum. Bu cennetliklerin durumu, ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu hiç? Evet, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da şu imtihan sahnesi olan dünyada iman edip salih amel işleyenlerle inkar eden, yalanlayanların durumlarını sürekli mukayese eder ve her birinin ahiretteki karşılıklarına da dikkat çeker. Burada müminlere, muttakilere daha doğrusu, evet her mümin muttakidir bir yönüyle. Takva, Allah'ın emir ve yasaklarına en güzel şekilde uymak suretiyle insanın kendisini Allah'ın korumasının içine aldırması ya da ebedi cehennemden kendini koruması, korunması anlamına gelir. İşte böylesi bir titizlikle bir hayat sürenlere Allah bir cennet vaat ediyor. Cennet aslında sayısız nimetlerin bulunduğu, Cenab-ı Hakk'ın müminleri mükafat için içine koyacağını vaat ettiği bir yer. Fakat orada bütün nimetleri tavsif etmek, vasıflandırmak, saymak mümkün değil. Bu dünyada insan nimet olarak neleri görüyorsa Cenab-ı Hak onlardan bir takım örnekler sunarak adeta cennetin güzellikler yeri, saadet yeri ve asla üzüntünün, korkunun olmayacağı bir yer, endişenin olmayacağı bir yer olduğunu beyan etmesi halinde bir takım örnekler verir. Cennet nimetlerinden sayar. Bazı alimler, bazı müfessirler bunların bir misal kabilinden anlatıldığını, yoksa oradaki gerçek nimetlerin nasıl olacağına dair daha dünyadaki aklımızla onları anlamanın zor olacağını söylerler ve bunları bir misal kabilinden Cenab-ı Hak bize sunuyor derler. Ama birçok alimimiz de Cenab-ı Hakk'ın buradaki beyanlarının mecaz değil, aynı zamanda hakikat olduğunu, yani bu nimetler de orada var. Zaten cennet nimetleriyle ilgili Yüce Rabbimiz oraya girenlerle ilgili olarak şöyle buyurur. Orada sizin canınızın istediği her şey olacak. Her nimet olacak. Tabii oradaki yaratılışımız nasıl olacak? Oradaki arzularımız, isteklerimiz nasıl olacak? Bunu biz bugün bilmiyoruz. anne karnındaki bir yavrunun dünya hayatının nasıl olacağına dair bilgilerinin olmadığı gibi, o ahiret doğuşu diyelim, ahiret dirilişinde de evet bir takım ayetler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle onun ipuçlarını görüyoruz. En azından bir pencere açılıyor, ahirete dair bir pencere açılıyor. Ancak açılan bu pencere bütünüyle cenneti ya da cehennemi her yönüyle bize anlatmış değil. Anlayacağımız kadar anlatıyor. Bizim aklımızın kavrayabileceği kadar anlatılıyor. Ve burada bir takım nimetlerden bahsediliyor. İnsanoğlunun sevdiği, lezzet duyduğu nimetler. Diyor ki orada böyle bozulmamış, kokmayan, kokuşmamış adeta, bulanık olmayan tertemiz billur sular var. Sulardan nehirler var. Gerçekten su ne büyük bir nimettir. Susuz kaldığınız zaman, hele hele çölde düşünün, susuz kalan bir insanı düşünün, ona bir testi içecek su verseniz, nasıl bir nimettir o? Su her zaman büyük nimettir. Su gibi aziz ol der bizim atalarımız. Su gibi aziz ol, yani su gibi kıymetli, son derece değerli ol. Herkesin ihtiyaç duyacağı biri haline gel anlamında böyle söylerler. Su, Cenab-ı Hakk'ın hayatı kendisinden oluşturduğu büyük bir nimet. Evet, burada da orada cennette asla bozulma olmayan, yani rengi, tadı, kokusu bozulmamış o billur su diye ifade edebileceğimiz içme suyu, tatlı suların aktığı nehirler var diyor. Enhar, nehirler var. Başka süt nehirleri var. Ve alimlerimiz, müfessirlerimiz hadislerden de yola çıkarak derler ki bu süt ineklerden sağma bir süt değil. Yani ya da süt veren varlıkların sütü değil. Adeta bir kaynak su gibi çıkan bir su nehirleri var. Ve onun da tadı bozulmamış bir süt. İçine herhangi bir mikrop düşmemiş. Herhangi bir efendim insanın hoşlanmayacağı koku, tat olmayan süt nehirleri var. Yine içenlerin lezzet duyacağı içkiler var. Yani şarap diyelim, içki diyelim. Evet, dünyadaki içkiler sarhoşluk verdiği için efendim yasaklanıyor, haram kılınıyor bize. Ancak demek ki cennette de nice nice içkiler var. Lezzet veren içkiler var. İnsanın aklını başından almayan, işte abuk sabuk konuşur hale düşürmeyen, efendim ayakta durmakta dünyadaki içkiler içenleri zor duruma düşürüyor. Ayakta duramıyorlar, öyle değil. Ama son derece dünyada da helalinden nice nice güzel insanların içerken lezzet duyduğu meşrubatlar var. Orada da evet şarap diye tercüme ediliyor. Çünkü min hamrin buyuruluyor. Lezzetin şaribin, o içeceklerin lezzetle içeceği bir içki nehirleri de var diyor Yüce Rabbimiz. Bir de böyle arı duru saf ballar, bal var. Bal nehirleri var. Bal akacak. O da arılardan çıkan bir bal değil. Onun da bir kaynak su gibi bir kaynaktan çıkan ballar olduğu ifade ediliyor yine tefsirlerimizde. Cenab-ı Hak hepimizi içine koyar da inşallah bu cennetlerin, orada görerek, tadarak bunların nasıl olduğunu görürüz. Yoksa uzaktan şimdi böyle sadece bir isimlendirme var. Bir haber veriyor Yüce Rabbimiz. O nasıl bir saf baldır, işte nasıl bir içkidir, nasıl bir süttür, nasıl bir sudur. Evet, her birinin son derece lezzet veren, bozulmamış, son derece arı duru nimetler olduğunu buradan anlıyoruz. Nehirler şeklinde aktığını da anlıyoruz. Ve artı her türlü meyve çeşitleri de var, ikramları da var diyor Cenab-ı Hak. Her türlü meyveler var. Ve aynı zamanda bir de Rablerinden bir mağfiret, bir bağışlanma var. Mağfiret kelimesi burada müfessirlerimizin dikkatini çekiyor. Diyorlar ki mağfiret, bağışlanma cennete girmeden önce olan bir şeydir. Peki bu nedir diyorlar. Şöyle bir yorum getiriyorlar. Son derece güzel. O şu anlama gelir. O mağfiret edildikleri bir takım günahlar var. Her insan dünyada küçük büyük zaman zaman günahın içine düşer. Onların orada hatıra gelmesinin bile önüne geçecek Cenab-ı Hak. Yani insanın bazen öyle suçu olur ki hatırlayınca yüzünün rengi değişir. Keyfi kaçar yani, öyle söyleyeyim. Adeta onların keyfini kaçıracak her türlü o günah hatırlamalarını bile Cenab-ı Hak örtecek. Çünkü mağfiret kelimesi aynı zamanda örtmek, korumak anlamına gelir. Rablerinden bir mağfiret buyurulması hem gerçekten günaha dair bütün izlerin gönüllerinden, hatırlarından silineceğine, hem de onların her türlü tehlikeye karşı, her türlü zararlı şeye karşı korunacağına işaret eder. Ve mağfiretun min rabbihim. Şimdi diyor, böylesi nimetlerle bulunan kişi sonunda bir soru soruyor Cenab-ı Hak. Birini düşünün ki cehennemde ebedi olarak kalmak üzere oraya girmiş. Ve ona öyle bir sıcak su içiriliyor ki bağırsaklarını parçalıyor. Şimdi bununla bu bir olur mu diyor. Bir olur mu? Yani iman edip salih amel işleyenlerle inkar edip kötü kötü ameller işleyen, kötü kötü davranışlar sergileyenler bir olur mu? Onların dünyası bir değil, ahireti de bir olmayacak. Firavun'la Musa aleyhisselam bir olur mu? Nemrut'la İbrahim aleyhisselam aynı kefeye konur mu? Aynı şekilde karşılık bulur mu? İşte facir, fasıklarla müminler topluluğu hiç aynı sonuçla karşılaşırlar mı? Biri cennette, biri cehennemde olacak. Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Cehennemin azabından, her türlü Cenab-ı Hakk'ın gazabından ona sığınırız. O rahmetinin tecelli ettiği cenneti niyaz ederiz. Bize, yakınlarımıza, dostlarımıza, annelerimize, babalarımıza, evlatlarımıza, torunlarımıza. İnşallah bütün müminlere Yüce Rabbimiz o cennet nimetini ihsan eder, ikram eder de bu vaat ettiği nimetlerle orada buluşuruz. Dünyadayken bu ehli cennetin, cennet ehlinin amelleriyle, ahlakıyla inşallah hem ahiret sermayemizi oluşturmuş oluruz, hem de güzel kullar olarak şu alemde yaşayanlardan oluruz. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُوا اِلَيْكَ حَتَّى اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا اَهْوَاءَهُمْ Peygamberimize hitaben, ey peygamber, o hitap ettiğin kimseler arasında sana kulak verenler, seni dinleyenler var. Dinleyen bir kısım grup var. Onlar senin huzurundan ayrılınca kendilerine ilim verilen ya da seni canı gönülden dinleyerek senden ilim elde etmiş, gerçek hakikat bilgisi elde etmiş bilgi sahiplerine biraz önce o ne söyledi diye sorarlar. İşte Allah bunların kalplerini mühürlemiştir. Arzularının peşine takılıp gitmektedirler. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'de o devletini kurunca orada tabii güçlü olan müminler, bir kısım insanlar münafıklık yaptılar. Yani dıştan Müslüman gibi göründüler. İçten içe de inkar ediyorlardı. İşte onlar her fırsatta Resulullah'a karşı efendim olumsuz duygularını yansıtıyorlar. İşte diyelim Efendimiz hutbede ayetler okuyor. Veya sahabe efendilerimizle halk halinde oturmuşlar. Onlara Allah'ın mesajlarını iletiyor. Onlar da diyor seni dinliyor. Çünkü fark ettirmemeye çalışıyorlar kendilerini. Diğer müminler ne yapıyorsa onlar da onu yapıyorlar ama boş durmuyorlar yine. Kalplere şüphe atacaklar. Seni dinliyorlar. Senin yanından çıkınca da o samimi Müslümanlara, işte Abdullah İbni Abbas gibi, İbni Mesud gibi, Übey bin Ka'b gibi, bazı rivayetlerde İbni Mesud olduğu söylenir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Diyorlar ki ona, diyorlar ki ya biraz önce ne konuştu? Yani biz bir şey anlamadık anlamında. Ne konuşuyordu o? Gibi böyle küçümseyici ve sanki anlaşılmaz sözler söylüyormuş gibi böyle sorular sorarlar diye Cenab-ı Hak haber veriyor onların durumunu. Ve onların anlayışsızlıklarını, o Hazreti Peygamber'in ve Hazreti Peygamber'in okuduğu Kur'an'ın kıymetini bilmemelerini, esasen onların kalplerine o nifakları sebebiyle mühür vurulduğu, artık anlayışlarının kapandığı bilgisini veriyor Cenab-ı Hak. Ve onlar diyor, kendi arzularının peşine tabi oldular. Aslında kendi arzularını putlaştırmaları sebebiyle kendi efendim düşüncelerini, fikirlerini daha öne çıkarıp onların peşinden gitmeleri sebebiyle zaten kalplerini, o anlayış merkezi olan kalplerini kapatmışlardı. Hevalarıyla, arzularıyla, kendi düşünceleriyle, fikirleriyle kapatmışlardı. Kapattıkları için de hiçbir şey anlamadılar. Anlamıyorlar, anlamak istemiyorlar. Zaten bir insan anlamak istemezse ona kimse bir şey anlatamaz. Çünkü bütün alıcı cihazlarını kapatmış oluyor. İşte münafıklar da öyle yapıyorlar. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki Allah da onların kalplerini mühürlemişti zaten. Bu sebeple mühürlemişti. Onlar hevalarının artık tabileri oldular. Yani imam olarak, önder olarak, sözü dinleyecek olarak kendi arzularını, keyiflerini, düşüncelerini öne çıkardılar. Madem ki öyleler, onların kalpleri artık anlamayacak derecede mühürlenmiştir. Cenab-ı Hak onlara başlangıçta mühürlü kalp vermedi. Onların kalpleri de anlamaya müsaitti. Fakat onlar kendi kendilerini adeta kapattılar. Kalben inkar ettiler. Kalplerine örtüler taktılar. Kalplerine kilitler vurdular. Allah da onların kilitlerini mühürledi. Yani dolayısıyla burada bir zorla Cenab-ı Hak onların anlamasına engel olmadı. Onlar kendi kendilerini kilitleyince Allah da onların o kararlarını onayladı, mühürledi adeta demektir. Bu sebeple burada çok ciddi bir uyarı var. Demek ki insan kendi arzularının peşinden gitmeyi değil de öncelikle Rabbimiz ne buyurdu? Habibullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir yol çizdi? Acaba içimden böyle duygular geçiyor ama, böyle istekler oluyor ama efendim benim bu isteklerim, bu arzularım Rabbimizin muradına uygun mu? Onun bana çizdiği hudutlara efendim uyuyor mu? O hudutlar içinde kalıyor muyum yoksa hudutları aşıyor muyum diye insan kendi içinde soracak. Eğer cevabını kendisi biliyorsa o cevaba göre hareket edecek. Bilmiyorsa bilenlere soracak. Hocam diyecek ya da üstad diyecek, gelecek birisine. Efendim böyle bir şey yapmayı arzu ediyorum. Bu dinimizde herhangi bir sakıncası var mı bu yapmak istediğim işin ya da yapmak istediğim davranışın diye soracak. Öğrenecek, ona göre yapacak. Yoksa içimden böyle geldi yaptım. Yok öyle. Öylesi içimden böyle geldi yaptım. İçinden şeytani vesveselerin ürünü de çıkar. Nefsani dürtülerin arzuları da bu şekilde ortaya çıkabilir. İçinden gelen her şey ilahi ilham olmaz. Elbette insanın gönlüne, vicdanına Yüce Rabbimiz hak ve hakikati ilham da eder. Ama onu test edebilecek bir bilgi altyapısına sahip olması lazım insanın. Kendisi sahip değilse sahip olanlara sorması lazım. Ona göre bir yol çizmesi gerekir. وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ Hidayeti kabul edenlerin ise Allah hidayetlerini artırır da yakîn seviyesine eriştirir ve kendilerine takva nasip eder. Yani demek ki hak ve hakikatle yol bulma adına yönelerek hidayetle buluşan kullarını Allah hidayetlerini artırır da artırır. Buradaki artırma kelimesini zâdehum huden, Allah onların hidayetini artırır diye tercüme ettik. Şöyle anlayan alimlerimiz de var. O peygamberin sözünü bu münafıklar anlamadılar ya, aslında Hazreti Peygamber'in dilinden dökülen o ilahi mesajlar, hikmetler, hidayetle buluşmuş kimselerin hidayetini artırır. Dolayısıyla bunun öznesini, yani failini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek femi saadetlerinden, mübarek dillerinden dökülen efendim o ayetler ve hadisler diye ayırabileceğimiz iki ayrı hikmet, ama ikisi birbirini destekleyen hikmet, o hikmet sözleri, o hikmetli bilgiler, ilimler, iman edenlerin hidayetini daha da artırırken, bu tür münafıkların, kalbinde hastalık olanların böyle bir hidayete doğru gönüllerine bir ilham, bir tesir icra etmiyor. Neden? Çünkü onlar kalplerini kapattılar, kalplerini mühürlediler ve kendi arzularını öne çıkardılar. İman edenler hidayet bakımından artarken, imanları artarken bunlar efendim mahrum kaldılar. Ve Allah onların hidayetini artırdı. Bu hidayete erenlerin bu güzel davranışları neticesinde hidayetlerini artırdı ve onlara takvalarını verdi. Takvalarını vermek demek, yani adeta onların Allah'a karşı saygılarını, Allah'ın dinini yerine getirme noktasındaki azimlerini, dikkatlerini, titizliklerini daha da artırdı Cenab-ı Hak. Yani dindarlıklarını, dini yaşama arzu ve iştiyaklarını daha da artırdı. Yani gazab-ı ilahiden ve azab-ı ilahiden onları koruyacak zırhları onlara giydirdi Allah. O zaman bu ayet gerçekten anlamak isteyene çok kapı açıyor. Hidayet sadece küfürden, yani inkardan imana, iman dairesine girmekten ibaret değil. İman dairesine girdikten sonra da o dairenin içerisinde derinleşmek, terakki etmek, tekamül etmek, daha da gelişmek anlamına da geliyor hidayet. Öyleyse kademe kademe hidayette artışlar söz konusu. Yani güçlenme anlamında efendim, daha hidayetin her çeşidi, hidayetin evet fikri boyutu var, hidayetin duygularımıza yönelik boyutu var, hidayetin davranışlara yönelik boyutu var, hidayetin ahlakımıza yönelik boyutu var, hidayetin kurbiyete, yani Allah'a yaklaşmaya yönelik boyutları var. Ve hidayet artar da artar bu yönüyle. O zaman hidayeti artırma adına hem Rabbimizden sürekli ihtinas sıratal müstakim, Allah'ım bizi sırat-ı müstakimde, hidayette sabit eyle, hidayetimizi artır da artır diye hem dua etmeli, hem de Rabbimizin her bir ayetinin, her bir ayetinin, her bir ilahi mesajın bizim hidayetimizi artıracağı düşüncesiyle hem onu doğru anlamak, o ilahi mesajı doğru kavrama adına, hem de onu amele dönüştürme, ahlaka dönüştürme adına bir mücahede, bir gayretin içine girme gibi bir sorumluluğumuz var. Ve bu sorumlulukları yerine getirdikçe, Allah'ın her bir ayetine böyle yüreğimizi teslim ettikçe, hayatımızı teslim ettikçe, o ayetlerin her biriyle yükseleceğimizi, terakki edeceğimizi, daha da kamil, daha da olgun bir kişilik haline dönüşeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak böyle bir yönelişe mutlaka cevap veriyor. Ve atahum takvahum. Allah da onların takvasını lütfeder, lütfetti, verdi diyor. Madem ki böyle buyuruyor, eğer Allah'tan takvamızın artmasını niyaz ediyorsak, Yüce Rabbimizin o hidayet mesajlarına, hidayet vesileleri olarak bize gönderdiği ayetlere, Habibullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilinden dökülen o yine hidayet sözcüklerine, hidayet kelamlarına, sözlerine titizlikle kulak vermek ve onları hayata geçirmek gerekiyor ki yakine erelim, nasipsizlikten kurtulmuş olalım. Her bir ayete çöldeki bir insanın suya hasreti gibi büyük bir iştiyakla yönelen gönüllere mutlaka o ayetler suyun ölü toprağı dirilttiği gibi o kişilerin de hayatlarını diriltecektir. Her bir ayet nurdur. İnsanın hücre hücre bütün zihin dünyasını, düşünce dünyasını, duygu dünyasını, amel dünyasını aydınlatacaktır. Her bir ayet nice nice hikmettir. Sözde ve işlerimizde, davranışlarımızda bizi daha tutarlı hale getirecektir. Her bir ayet rahmettir. Her bir ayet berekettir. Dolayısıyla her bir ayetle gönül gönül buluşabilirsek, hücre hücre buluşabilirsek hem bereketimiz artacak hem de ilahi rahmetin kalp toprağımıza düşmesi neticesinde nice nice güzelliklere, nice nice meyvelere duran bir ağaç gibi gelişmiş olacağız. Cenab-ı Hak'tan hidayetini bize artırmasını niyaz ederiz. فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَهُ فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاتُهَا فَاَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Yani özellikle kafirler, müşrikler ve münafıklar kıyametin diyor ansızın tepelerine inivermesini mi bekliyorlar? Başka bir şey değil de bunu mu bekliyorlar? Onun zaten alametleri geldi çattı diyor Cenab-ı Hak. O geldikten sonra onlar nasıl öğüt alabilecekler ki? Artık fırsat kapısı kapanacak. Evet, buradaki kıyamet iki şekilde tefsir ediliyor. Onlar o büyük kıyameti mi bekliyorlar? Onun da zaten ayetleri, işaretleri geldi. Nedir en büyük işaret? En büyük işaret son peygamberin zaten gelmiş olmasıdır. Bir daha peygamber gelmeyecek demek artık dünyanın sonu geliyor demek. Alemin sonu geliyor demektir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Benim gönderilmemle kıyamet birbirine şu iki parmak kadar yakındır buyurarak işaret parmağıyla orta parmağını şöyle Efendimiz yan yana gösteriyorlar. Benim gelmemle kıyamet arası bu kadar yakındır buyuruyorlar. Yani adeta ikindi vakti güneşi gibi bir vaktin kaldığını beyan ediyorlar. Evet ama kıyametin ne zaman kopacağını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bilmediğini bize haber veriyor. Fakat yakın olduğunu söylüyor. Cenab-ı Hak da burada kıyametin zaten diyor şartları oluştu adeta. O da geldi. Bir bu anlamda anlaşılıyor buradaki es-sa'ah kelimesi. Bazı alimler de diyorlar ki onlar kendi başlarına kendi kıyametlerinin kopmasından başka bir şey beklemiyorlar. Yani kendi ölümleri, kendi adeta sonlarının gelmesi bunu mu bekliyorlar? Bunun da yavaş yavaş zaten işaretleri görülmeye başladı. Geldi. Nasıl geldi? Çünkü dini İslam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında günden güne gelişiyordu. Müslümanların sayısı artıyordu. Efendim Bedir'den başlamak üzere kafirlerin mağlubiyetleri de daha açıktan görülmeye başladı. Bir düşüşteydi kafirler, müşrikler. İslam ve Müslümanlar ise yükselişteydi. Bunları zaten onların başlarına kıyametinin kopacağı gelmişti. İşte bunlar işaretti buyurulmuş oluyor bu ayette. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak onlara diyor kıyamet gelince nasıl öğüt alabilecekler ki? Nasıl ibret alabilecekler ki artık? Çünkü Azrail geldiği zaman, kapıyı çaldığı zaman, ecel bittiği zaman artık fırsat elden gitmiş olacak. Öyleyse fırsat eldeyken, henüz hayattalarken insanlar kıyametin o büyük kıyameti ya da kendi küçük kıyametli olan ölümlerini beklemeden bir an önce kendilerine gelmeleri, Allah'ın mesajlarıyla buluşmaları ve dirilmeleri gerekmez mi diye Rabbimiz soruyor adeta. فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ Resulüm bil ki Allah'tan başka ibadete layık, kulluk edilmeye layık bir başka ilah yoktur. Hem kendi günahın hem de erkek kadın tüm müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile. Allah sizin gezip dolaştığınız yeri de sonunda varıp kalacağınız yeri de çok iyi bilir. Evet, burada bir kez daha kelime-i tevhid ilan ediliyor. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Şunu bilmiş ol ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hiçbir güç ve kudret yoktur ki onun önünde eğilelim Allah'tan başka. Hayır. Onun önünde kulluk yapabileceğimiz Allah'tan başka bir varlık yoktur. Bunu bir kere gönlünüzün ortasına bir yazın. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben vestağfir li zenbik. Kendi eksiklerin, gediklerin, adeta zellelerin içinde Allah'tan mağfiret iste. Erkek müminlere ve kadın müminlerin günahlarına da istiğfar et. Onlar için de Allah'tan mağfiret iste, bağışlanma iste. Allah sizin ne yapıp ettiğinizi, efendim, nerelerde dolaşıp ne işler yaptığınızı bilir ve sonunda nereye evrileceğinizi de, sonucun ne olacağını da, hem dünyadaki yapıp ettiğiniz amellerin sonuçlarının hangi neticeye getireceğini, hem de yarın ahirette nasıl bir sonla karşılaşacağınızı, nasıl bir nihai barınma yerinizin olacağını Allah bilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet, peygamberler masumdurlar. Yani Cenab-ı Hak onları korur, tasih eder, düzeltir. Onun için inancımıza göre, akaidimize göre biz peygamberlerin zelleleri olabileceğini, zelle denir onlara. Yani daha faziletli bir konum varken onu zaman zaman yapamama durumlarına zelle diyoruz. Onlar için de onlar adeta günah mesabesinde oluyor. Cenab-ı Hak burada Efendimiz'e de sen de diyor bu tür sürüşmelerin olabilir. Bir takım zellelerin olabilir. Bunlar için mutlaka istiğfar et. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurur. Benim de der kalbime zaman zaman böyle perdelenme olur adeta. Bulutumsu bir şey çöker, ağırlık çöker diyelim. Ben de bunun için günde 70 ya da 100 defa Rabbime istiğfar ederim. Estağfurullahalazim derim buyurur. Efendimizin hayatında, dualarında istiğfara çok yer verdiğini biz görüyoruz. Bazı alimler bunun ümmete örnek olması bakımından peygamberi emredildiğini ifade ederler. Bazıları da peygamberler de zelle diye ifade edebileceğimiz sürüşmeleri olabilir. Ama o halde bırakılmazlar. Cenab-ı Hak onları hem istiğfarlarıyla yeniden arı duru hale getirir her yönleriyle, hem de davranışlarını tasih eder, düzeltir. Onlar yanlış üzere ya da günah üzere bırakılmazlar. Bu yönüyle masumdurlar diye alimlerimiz izah getirirler. Doğrudur. Şöyle de bakmak meseleye mümkün. Mağfiret kelimesi, Allah'tan mağfiret istemek kelimesi, yani istiğfar, günaha karşı korunma isteğidir. Vestağfir li zenbik, şöyle de anlaşılır ki böyle anlaşılması daha aslında insanın gönlüne yatıyor. Yani ey peygamber, Allah'tan günah işlemene ya da yanlışa düşmene karşı koruma iste. Korunmanı iste. Estağfurullahalazim derken istiğfar, hem geçmişe yönelik yaptıysak günahımız varsa, ki bizlerin elbette vardır, onları bağışla Allah'ım, ört ya Rabbi demek, geleceğe dönük de Allah'ım senin katında günah olan bir şeyi işlemekten bizi koru ya Rabbi demektir. Sanki buradaki manayı böyle anlamak daha doğru diye düşünüyorum doğrusu. Ey peygamber, sen kendin günaha karşı Allah'tan korunma iste. Mümin ve müminatın da, yani erkek müminlerin ve kadın müminlerin de hatalara, günahlara düşmeleri söz konusu olabilir. Onlar için de korunma iste demektir. Allah sizin çünkü ne yapıp ettiğinizi, nerelerde dolaştığınızı görüyor ve biliyor. ve hangi sonuçlarla buluşacağınızı da biliyor. Bu sebeple titiz olun, dikkatli davranın, adeta kendinizi günaha karşı koruyun, kollayın diye Rabbimiz emretmiş oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuyla ilgili, yani istiğfarla ilgili çok sayıda tavsiyeleri var, kendi uygulamaları var. Bunlardan örnek olması için birkaç hadisin mealini okuyalım. Mesela Ahmet bin Hanbel Müsned'inde şöyle Efendimizin buyurduğunu bize açıklıyor. Ey insanlar, Allah'a tevbe ediniz, ondan bağışlanma dileyiniz. Çünkü ben her gün Allah'tan 100 defa veya daha fazla bağışlanma dilerim. Yine bir başka rivayette Efendimiz Tirmizi rivayet ediyor. Allah'ım, önce yaptığım, sonra yapacağım, gizli ve açık yaptığım bütün kusurlarımdan ötürü beni affet. Öne geçiren, geri bırakan sensin. Senden başka ilah yoktur. Yine Seyyidül İstiğfar diye bildiğimiz ve Buhari'de de geçen şöyle bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin de öğrenmesini ve sürekli efendim dua olarak dillerine adeta virt edilmelerini istediği bir istiğfar var. Seyyidül İstiğfar diyoruz biz buna. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halaktini ve ene abdük ve ene ala ahdik ve vaadik mestada'tu euzü bike min şerri ma sana'tu ebu'u leke bi ni'metike aleyh ve ebu'u bi zenbi fağfirli fe innehu la yağfiru zunube illa ent. Bunun manası da şöyle: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka kulluğa layık ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim kulluk sözümle ve vaadimle gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek, bağışlayacak yoktur. Evet, ne kadar hakikaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o kendi şahsında bir kulluk şuuru dipdiri yaşanıyor. Ve ümmetine de ne güzel örnek oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce Rabbimiz Habibi Edibine ahirette de inşallah efendim makamı mahmudu versin. En yüce mertebeler onundur zaten. Bizleri de ona layık ümmet eylesin efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.